Ayrım 30, Dersim, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 277. Bilgi, bilginin köprüsüdür. Tanrı Zervan gibi sonsuzluk gücüne erişen Mürşit Mırto, dört kişinin kafasını bastonuyla kırmak zorunda kalmıştı. İçinde baykuşların özgürce öttüğü bu kafalar, zamanı, bilimi ve mekanı temsil eden ihtiyarın gücünü inkar etmeye, onu küçümsemeye kalkışmışlardı. Mağarada cahil kahkahalar patlamış, serseri söz kalabalıkları karanlığı ağırlaştırmış, odun közünde kızartılan keklik etlerinden yükselen koku tüm mağara milletini içli içli ağlatacağına, kundaktaki bebekleri ağlatmıştı sadece. Çürümüş günah kokusuyla dayanılmaz bir hal almıştı mağara karanlığı. Ömrünün en büyük depremini geçiriyordu Mürşit Mırto. İskeletleşen, düşüne düşüne şişen kellesinin ağırlığıyla C şeklini alan gövdesini yok etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyordu. İhtiyarın yüreği açlığın mağaralardan, kovuklardan uğratarak uçurumlardan düşürdüğü aç yaban keçilerinin kayalara çarparken çıkardıkları acı iniltilerle örselenip duruyordu. İkide bir mağaraları işgal ettik de yaban hayvanları açıkta kaldı diye mırıldanıp duruyordu. Bazen de kundağında uyuyan bir bebeğe secde ediyor, altın çarığına kurban olayım ya sarı koş şu an. Dipnot iyilik meleği, hayvanları koru, Mamiko Gavan'ı uzaklaştır. Dipnot hayvan Azrail'i, göğün yedinci katına sür diye bağırıyordu. Sevdiği insanlardan soğuyor, açlıktan öleceksin, al bu kekliği aslanem mınefer diye kendisine pişmiş bir yarım kekliği uzatan Slepet'i bile iyilik defterinden bir çırpıda siliyordu. Tüm görüş ve duyuş gücünü hayal dünyasına yoğunlaştırmıştı. Ellerini seyredince parmakları bebek mezarlarına dönüşüyordu. Tepeden tırnağa duyarlılık kesilmişti Mürşit Mırto. İnsanları, eşyaları, renkleri, kıpırtıları dikkatle izliyor, edindiği izlenimleri hayal dünyasına taşıyordu anında. İnsanların yüzünde alçak gönüllülüğün, insanlar yitirilmişti. İnsanlar içlerindeki sesin ayaklarıyla yürüyemedikleri için birbirlerinin aynası olamıyorlardı. Söylenen tüm sözler yularlı eşek kafasına benziyordu. Geleceğini geçmişine hamal eden ahmak insanların nallanmış karanlığı altında çürüyordu toprak. Karı kocanın üzerlerinde sırt sırta yattıkları hasırlardan zor ve zina kokusu yükseliyordu. Sakalları sası sası kokan ve yüzmeyi suya batmadan öğrenmeye kalkışan yönsüz yabani arzularla dolup taşıyordu mağara. Boğulmamak için sık sık mağaranın önüne çıkıyor, ne kadar kusursuz, ne kadar rezil bir dünya diye bağırıyordu Mürşit. Bazen er sabahtan mağaranın ağzına çıkıyor, dağların ardından Laç deresine kızıl bir sini gibi gülümseyen güneşle saatlerce konuşuyordu. Bu konuşmalar uyuyan mağara milletinin bir bölümünü uyandırıyordu. Yattıkları yerden ihtiyarı dinleyenler gevşek gevşek gülüyor, yorum yapıyor, bazen de homurdanıyorlardı. Bakışlarını doğuya, kulaklarını ise mağaradan gelen seslere veren Mürşid'in konuşmaları genellikle sesler belirliyordu. Ey güneş, ey bilgi buğdayının altın saçlı anası, sen doğunca mağara baykuşları neden vırvırlanır? Gül bahçesine dönmüş yetim çocukların kirpikleri, her kirpik bir peygamber olmuş. Bozak incirinin çekirdeklerine koyduğun bilgiyi insanların kafasına koysaydın, senin önünde boyun eğmez, diz çökmezdik. O zaman sen daha da yücelirdin. Geceleri bütün sayıklamalara, bebek çığlıklarına, diş gıcırtılarına, öksürük ve tıksırıklara, iç çekişlere, inlemelere, yellenmelere tek tek cevap veriyordu. Kocalarının zamansız nefsine teslim olan kadınların itirazla karışık tatlı mırıltılarını saygı ve sessizlikle karşılıyordu. Bu mırıltıları duyup da pıkırdayanları ise ''Sosun, yolunuzda yürüyün, buğday tarlasına girmeyin.'' diye tersliyordu. ''Akan duru suları bulandırmayın, yağmurun yağışına gülmeyin.'' Sesler gün geçtikçe çoğalıyor, mürşidi boğar hale geliyordu. Birkaç sözü sık sık söylemeye başlamıştı, tehditkar bir tavır içindeydi. ''Kalkanımı kılıcınızla kaşımayın, cenk edeceksiniz çıkın meydana, adam gibi cenk edin.'' Harmanımın göbeğinde ateş yakmayın, buğday kokusuyla boğarım sizi. Bitle buğday tanesini birbirine karıştırmayın. Derdime kurban ederim hepinizi. Çekilin güneşin önünden. Sizden daha büyük öğretmen var mı? İnsana düşman ettiniz beni. Mürşit geceleri mağaradan kaçmaya başlayınca iş ciddileşti. Donma tehlikesi geçirdi birkaç kez. Bununla kalmadı, geceliğin ocaktan aldığı odun közlerini zır cahil olduğuna inandığı bazı insanların uyurlarken alınlarına ya da şakaklarına koyarak mağarayı arı kovanı gibi uğuldattı. Ateş kellelerin içindeki cahillik pasını yakar, bilgi cevherini açığa çıkarırdı. Alnı ya da şakağı yanana üzülmek, insanların alimleşmesine üzülmek demekti. Gecenin köründe bu kör insanlar neden bağırıyorlardı? Küçük bir deri yanığına, şakak kılı kokusuna bu kadar çene çalmanın bir anlamı var mıydı? Kayalar neden konuşmuyor, bu gülünç duruma karşı çıkmıyorlardı? Mağarada yaşayanların büyük çoğunluğu mürşidin geceleri el ve ayaklarının kendirle bağlanmasını savunmaya başlamıştı. Bazıları ihtiyarın mağaradan çıkarılmasını söylüyordu. Geceleri ocağın kenarından uzaklaştırılmasını, mağaranın ağzına örülen duvarın dibinde yatmasını, nöbetçinin sık sık yoklamasını önerenler de vardı. Herkesin nasıl öleceğine bırakın kendisi karar versin diyen bitli Shadow, mürşidin geceleyin kaçması durumunda kimsenin kılını kıpırdatmamasını istiyordu. Ömrünün sonunda temiz dişli Dersim kurtlarına yem olmak her ihtiyara nasip olmazdı. Tüm bu önerilere kararlılıkla karşı çıkan ve mürşidi savunan tek kişi Sıla Pet'ti. Fırtınalı dondurucu bir gece yarısında mürşidin sezdirmeden kalkarak mağara ağzına yakın bir yerde üst üste yığılı tüfekleri yüklenip uçurumdan aşağı atmasıyla kıyametin kopması bir oldu. ''Bu adamı bağlayın, ha tüfeklerimizi atmış aşağı, ha namusumuzu.'' Tüfeğimizi atan çocuğumuzu da atar. Mağaranın ağrıyan çürük dişini çekin de bitsin bu eziyet. Alnımı yakan imanımı da yakar. Bağlayın yatarım bir köşeye. Bağlasak da çenesi durmaz. Çağırın yavoyu verin götürsün. Açlığa rahmet okuttu bu adam. Allah'a teslim edin delisini ne hali varsa görsün. Kaya da olsa ırmağı aşındırmaz dediniz. Aşındırmadı ama bu kaya bu ırmağı taşırdı. Irmak da boğulur yeter ki taşsın. Sıla Pet gecenin köründe yükselen öfkeyi dizginleyemedi. Yoğun ısrar ve öfke üzerine mürşidi bir köşeye oturttu, kendi elleriyle ayak bileklerini ve kollarını önden kendirle bağladı. Bağlama işlemini bitirdikten sonra gözyaşlarını silerek ihtiyarın kendirli ellerinden birkaç kere öptü. Kendisine yönelen suçlamalara tek tek cevap yetiştirmeye çalışan mürşid hayli yorulmuştu. Elleri bağlanırken başını kaldırıp çevresini saran öfkeli yığınlara iğrenerek baktı. ''Güneşe kement atmayın!'' diye bağırdı. ''Beyninizdeki yarasa karanlığını birbirinize yedirmeyin. Çekilin ayaklarımın dibinden. Derinliğime düşmeyin. Uğraşmayın benimle. Siz isterseniz de ben sizin ananızın bızırına kar yağdırmam. Siz kimsiniz? Siz Dersim adlı katırın ayağını topal eden paslı nal çivisisiniz.'' Hızır İlyas gecesi içi niyet dolu bir küpü Dersim'in en yücü ziyaretine bıraksam gider çalarsınız. Ateş yaksam üzerinden atlasam saldırır bacaklarımı kızarmış kuzu büryan gibi yersiniz. Sizi aç, tabahkar, gımışk sürüsü. Dipnot fare pisliği. Mürşit konuşurken her ağızdan bir öfke taşıyordu. Ağzını da bağlayın, uykumuzu zehir eder. Ağzını bağlasanız gözleri konuşur. Ayaklarını bağlamak yeter, ellerini açın. Bunu götürün, Bargini'de Dırık Dırsu'ya teslim edin. İnsanlara cevap yetiştirmekten usanan mürşit, beni bu insanların arasından al Sıla Pet diye inledi. Beni mağaranın en karanlık yerine, keçilerin arasına götür, alimlerin arasına götür beni. Sıla Pet ihtiyarı keçilerin yemesi için mağaranın dip kısmına konan kuru yaprakların üzerine bırakmıştı. Ağzını kulağına dayadı mürşidin. ''Biraz sabret, az sonra millet yatışır, o zaman açarım elini ayağını senin.'' dedi. ''Bu kendirler benim elimin ayağının altın bilezikleridir, şerefidir.'' diye bağırdı ihtiyar. ''Bu kendirlerin etimi sıkan mübarek gücü canımın canındaki ilim sarayına taş taşır. Zahmetine yesir olurum ben bu kendirlerin. Cefamı zehirden süzen, beni ilim kuyusunun dibine sarkıtan bu güzel kendirleri açıp da beni perişan etme.'' İncittikçe incinen narin fikirlerin sofrasına taşır bu kendirler beni. Kendirlerimi açma, beni rahat bırak. Ben bal kuyusundayım. fikrimin kıçını değil anlamını kavrayan alimlerin arasındayım. Bölmenin ötesinde kıpırdaşan meraklı kelleleri fark edince kızgın boğalar gibi tıskırdı. Başına çabalamayın, siz kendinizden kurtulamazsınız. Şükürle şikayet arasında kalmışsınız ki size bendegil, sakalımın bir ak kılı bile kurtaramaz. Başına bakmayın bana, bende sizin sözünüzün bir tek izi bile yok, başına aramayın. Benim başım dersimin en yüce dağının başı kadar saklamdır. Ağzınızdan başıma taş gibi yağdırdığınız harflerin izini boşuna aramayın. Boşuna çıkmayın önüme. Ben kaynağı yönü belli olmayan bir rahmedim. Her nehir yatağında akar. Ben yataksız bir nehirim. Mürşit Mırto'nun sabaha kadar susmayacağını anlayan kalabalık yavaş yavaş homurdana homurdana uykuya çekildi. Slepet'in ihtiyarı susturmak için gösterdiği çabalar, yalvarışlar da kâr etmedi. Alim elini açtırmadığı gibi oturduğu yerde sabaha kadar da konuştu. Laç deresi dağ keçilerini kovuklarından çıkaran sabah güneşinin altında pırıl pırıldı. Sancısını zencefil köküyle emmeye çalışan gencecik gelinlerin boncuk boncuk terlemiş alınlarını andırıyordu kayalar. Karnı heybelenmiş, ayakları şişmiş, ikiz bebekli bir kadın çağrışımıyla uçuruma sarkan kara bir kayanın tepesinde iki şahin güneşleniyordu yan yana. Ve güneşlenmek için Laç mağaralarının önüne çıkmıştı tüm Demenanlılar. Romatizmalı koca karılar, ayakları üstüne basamayan kırk basması çocuklar, yumruklarını emen bebekler, Şeyh Hüsamettin ve Veren Hıdır türbelerine gitmelerine rağmen çocuğu olmayan kısırlar, dullar, boyunlarına doladıkları kara iplerle güneşin önünde dağra duran aksakallılar ve el öperek aksakallıların sefasını nazarını almaya çalışan gençler. Slepet, mürşidi güneşe çıkarmak için mağaranın ahırlaşmış dibine gitti. Elleri ayakları bağlı bir halde sırt üstü uyuyordu ihtiyar. Büyük bir dikkatle sezdirmeden ayak kendirlerini açmaya koyuldu Slepet. Keçilerin geceleyin yaptıkları gibi ayağına burunlarıyla dokunduğunu sanan mürşid, ayaklarında bir rahatlama olduğunu anladı.
''Kimsin sen, çek git dergahımdan!'' diye kalkıp oturdu.
''Seni sabah güneşine çıkarmaya geldim, asla nebu neper. Gel biraz konuş hakkın onuruyla. Ayaklarını açtım, dur ellerini de açayım.'' Geceleyin açtırmamak için direnen ihtiyar hiç ses etmedi ellerinin açılmasına. ''Bir emrin, bir arzun var mı? Acıkmışsın, gel bir parça da ekmek ye.''
''Ben mağaranın önüne, güneşin huzuruna bütün bu alimlerle beraber çıkarsam çıkarım, yoksa çıkmam.''
Boynuzlu on alimin mağaranın önüne çıkarılmaları durumunda kaçacaklarını düşünen Slepet, mağaranın önü doludur. Hem bunlar kaçarlar, aslanı mı neper? Millet beni mahveder.
Doğrudur, onlar bu küflenmiş insan karanlığından kaçarlar. Yüce dağ başlarına, aydınlığa doğru kaçarlar. Şahinlerin yanına kaçarlar. Niye kaçmasınlar ki? Aynı mağarada birlikte yaşadıkları bu insanların hadikli pirasandan ne farkı var? O pir Hazan ki keçi eti yemek için köy köy gezerdi. Taliplerine sen kötü rüya görmüşsün. Vayır o heri küstürmüşsün. Yarın şafak vakti güneşin önünde bir keçi kurban et. Hayır o herin derdi.
Ben hadikli pir Hazan değilim. Ben keçileri mağaranın önüne güneşle konuşsunlar diye çıkarırım. Güneş insana bir hayvana 10 değer verir. Çıkar bu alimleri dışarı. Çıkar da gökyüzünün sultanıyla konuşsunlar. Mağaranın önüne biriken vır vır eden o zibil yığınını da el içeri.
Sen çık, alimlerden birini boynuzundan tutar getiririm mağaranın önüne. Nasıl olsa bütün keçilerin fikri aynıdır.
Keçilere hakaret etme diye bağırdı. Bütün insanların fikri aynıdır. Bir alaca yılanla bir kara yılanın niyeti, fikri aynı mı?
Mürşitle tartışmanın gereksizliğine yürekten inanan Slepet, ''Haklısın asla ne mıneper'' diyerek beladan sıyrıldı. Keçilerden küçük ve cılız olanını kucaklayıp yürüdü. Onu dik bir yürüyüşle Mürşit Mırto izledi. Mağaranın önünde güneşlenen kitle Mırto'nun gelişiyle sustu. Etrafında hiç insan yokmuş gibi davrandı Mürşit. Dağların giydiği beyaz kefene baktı ilkin, güneşe çevirdi yüzünü. Gözlerini yumup insanların cehalet kokan fısıltılarını dinledi. Eğildi, Slepet'in tuttuğu keçisinin gözlerinden öptü.
''Ey güzel boynuzlu alim, sen kurtulmadıkça insan kurtulmaz.''
Slepet işaret parmağını dudaklarına bastırarak millete sus işareti verdi. Küçük çocuklardan birisi Murto'yu taklit ederek gözlerinden öptü keçinin. Diğer çocuklar da onu izledi.
''Gökyüzü açılmış.'' diye mırıldandı Murto. ''Kara bulutlar kaçmış. Güneş mavinin sultanı olmuş. Kayaların, karların üzerinde gereksiz gölgeler var. Seslerle gölgeler ağırlaşmış. Toprak bu ağırlığın altında kısırlaşırsa şaşırmayın.''
Dere yatağına karın kapatamadığı gödür ağaçların dal uçlarına baktı.
Azimli ağaç ağzını köklerinin ucunda dallarının ucuna taşır. Güneşten rızkını emer. Ilınır, karın hükmüne meydan okur.
Mürşit insanların kendisini koyun sessizliğiyle dinlemelerine akıl erdiremedi. Ayaklarını kollarını bağlatan bu gözü dönmüş velveleci kitleye de ne olmuştu?
Al bu ekmek parçasını ye de kanın şenlensin, asla ne müneper.
Ekmeği alıp almama konusunda kararsızlığa düşen aksakal,
keçiler ne yerse ben de onu yerim diyerek ekmeği aldı. Yarısını keçiye yedirdi, yarısını da kendisi yedi.
Deredeki büyük ceviz ağacına baktı.
Ey ağaç, ey toprağın gökyüzüne akan eli, öğrendiği bilginin altında ezilen aciz insana mürşitlik et biraz. Sen ki yılda bir kere yeşil giyer, yılda bir kere de sohbet edersin. Sohbetine gelir, dal dal söylediğin her sözün her kelimesini yeşil donundan soyarız. Kabuğunu kırar, özünü yer, sana şükrederiz.
Deredeki büyük ceviz ağacına bakıyordu herkes. Eline bir lokma karaldı mürşit. Keçinin boynuzunda cilvelenen gün ışığına dikti bakışlarını.
Saadetlerin kevsi ve kerameti, tepemizde hazır ve nazır ola. Bir lokma bin kadaya kalkan, bin belaya bekçi ola.
Karı ağzına attı, eğildi keçinin boynuzlarını yaladı, alnını alnına dayayarak,
bilgi bilginin köprüsüdür dedi. Bırakın tavuk da horoz gibi ötsün, kara katır doğursun, insan insana aşık olsun. Pirin çubuk vurmasıyla meyve ağacı olgunlaşmaz. Bırakın meyve ağacı meyvesini emzirsin.
Haklısın, asla ne müneber.
Ahengini arayan bilge bir gülümseyişle kışa meydan okuyordu Munzur.
Cinsur yan yana sırımla dikilmiş ve iç kısmı kaymakla yağlanmış keçi postunu ocağın yanına serdi. Yarım kova sıcak suyun içine avuç avuç kil karışımı kül attı. Çırılçıplak soyundu yavan, sırt üstü uzandı kül yatağına. Cinsur kovadan aldı, sıcak çamurla ova ova yıkamaya koyuldu canavarı. Yaşam bal kıvamında gülümsemeye başlamıştı bile.
Cinsur, Cinsur, Lokman Hekim'in ilacı hastalansa, senin her parmağın hastalanan o ilacın ilacı olur.
Oh, cenneti âlâda hurilerin melikesine teslim etmişim gövdemi.
Oyanam oy, ha oralarımı, oralarımı mıncıkla. Ayak tırnağının kirine kurban ederim bu kellemi.
Yavanın buzu terleden sıcak duygularını gem almaz bir arzuyla dinleyen kadın, çamurlu ovma hareketini göğüsten göbeğe doğru kaydırdı.
Kirlerimi kat kat sök at Cinsur. Dünyanın bütün kirleri gelmiş benim sineme binmiş. İki hafta geç kalsaydım kir beynime işlerdi.
Sen git dağlarda aç çakallar gibi gez burada oturacağına.
Gezmesem aç kalırız Cinsur. Ha oralarımı, oralarımı.
Senin işine aklım ermedi gitti.
Mağaralar, kömler, mezralar açlarla dolmuş ki sorma.
O kadar açtan sana ne? Sana mı kaldı onları doyurmak?
Of, ne güzel çamur yapmışsın. Bastır, bastır, biraz daha bastır.
Bulduğun dipte köşede kalmış sahipsiz kadın var mı? Doğru söyle.
İrkildi. Korku, suskunluk ve kararsızlık karışımı bir duyguyla yutkundu. Kadının bir yerlerden bir şeyler duymuş olmamayacağını düşünerek, ''Sen benim viran bahçemin tek gülüsün Cinsur'' diye mırıldandı.
''Doğru söyle, yardım ettiğin kadın var mı? Korkma benden.''
''Ben herkese yardım ederim Cinsur.''
''Kadınlara da yardım edersin.''
''Ben ayrımı yapmam, yardım ederim.''
''Kaç kadına yardım ettin?''
Kadının sesindeki sinsi öfkeden ürperen yavan, ''Keşke karşıma kadın çıksaydı da yardım etseydim.'' dedi.
Hiç karşına kadın çıkmadı mı?
Kışta kıyamette karşıma çıksa çıksa tilki çıkar, kurt çıkar. Kimsesiz muhtaç kadın bulsaydım alır yanına getirirdim.
Yamanın her tarafını sıcak kil, kül çamuruyla ova ova yıkayan kadın sorgulamadan bir sonuç alamadı. Sıcak suya batırılmış bezle canavarın gövdesindeki kirli çamuru aldı. Deri pırıl pırıl parladı, ter gözenekleri açıldı. Şafak uğultusu sindi nabzı hızlandıran kana. Canavar hafif kaymakla yağlanmış keçi postuna geçti. Ciğerlerini posta dayadı, yüreğinin çığlığında yoğunlaştırdı tüm dikkatini. Dağ dağa, doruk doruğa tutkundu. Uğul uğul köpüren ırmak kendi ateşiyle besleniyor, kendi ateşine doğru akıyordu. Dağın yüreğine yuvalanmıştı insan. Akkorlaşan, ışıl ışıl ışıldayan saf bir altın külçesi gibi inliyor, tükeniyordu. Keçilerin gözlerine sığınmıştı tüm firari renkler karanlığa karşı. Sıcaklığına sımsıkı sarılmıştı kül. Kayalar kurum tutmuş aynalaşmıştı.
Kuvvetin uzamış yavo, ellerin azmış, soluğun körük kesilmiş.
Benim yollarım senin kapına tutkundur cinsur. Demir gibi yavaş yavaş ısınıyordu keçi postu. Kütük homurdanıyor, ateş yeşilleniyordu. Karınca katarının çemberi içinde inliyordu sığınak. Çocukların ağzına sinen süt kokusundan rüya yayılıyordu alacakaranlığa. Tozları ayaklandırarak küle gömülüyordu keçi postu. İnsanın kaderini ipe çekiyordu. İnsanın teninde boncuk boncuk deliren sıcak ter.
Dağ dağ gezeceğine, gücünü dağlara vereceğine bana ver.
Her dağdan bir güzellik derer devşiririm, getirir senin toprağına ekerim. Alev sesi dinliyordu, anlamın ağırlığında eziliyordu ses. Gevişlerini ertelemişlerdi keçiler. Eşini muhabbete çağıran dişi bir kumrunun göğsü gibi kabarıyordu saçları kadının. Toprağın içten içe ılındığının farkına varmaya başlıyordu kar. Canlanma, yosunlanma, yeşerme arzusuyla dolup taşıyordu kayalar. Erime başlamış uçurumlardan kasaturalar gibi sarkan buzlar çoğalmıştı. Sığınak kuluçkaya yatan kuş yuvası gibi ılınıyordu. Kızgın külden tüten patates kokusu taze döl kokusuyla ağırlaşarak rüyamsı bir iklime dönüşüyordu. Şaşkınlığının tadını yaşıyordu yaşam.
Eren insan veren insandır. Küfürüne bile kefil olurum senin cilsur.
Hıra çiçeğini döve döve tava getir yavo. Suyunu zonklayan yaraya akıt ki can ferahlasın. Çare gecikirse yara hicran bağlar, ateşlenir.
Hıra çiçeği hicranı patlatır. Yeter ki dağlarda köklensin, güneşi emsin.
Ahengini arayan bilge bir gülümseyişle kışa meydan okuyordu Munzur. Dibi renklenmişti. Alabalık sürülerinde şaşırtıcı bir hareket zenginliği çıkmıştı ortaya. Dipteki yumuşak balçığa sürtünerek yüzmekten büyük bir zevk alıyorlardı. Kocasının dölden sararmış donunu özenle yıkayan ve yıkadıkça da renkli hayallere dalan ferah bir kadının dudağı gibi gevşemiş ılınmıştı Munzur'un dibindeki balçık.
Dünyanın en büyük, en tatlı yorgunluğuna kellemi veririm ben.
Kellen sende kalsın. Emrime gir de bundan sonra benden izin almadan çekip gitme. Ben seni dünyanın en tatlı yorgunluğuna hamal ederim her Allah'ın günü. Haz hamalının ömrü uzun olur.
Hay ömrüne bereket cilsur. Dersimin ateş kanatlı bülbülüsün sen.
Gözler süzüldü.
Cefanı, zahmetini, vesveseni severim diye baygın baygın mırıldandı yavan.
Manikrek köyünün çapraz fişenkli filintalı, güzel gülüşlü muhtarı Zerife Hanım canlandı gözlerinin önünde. Yüksek dağ zirvelerinde adaklarını taşlara yapan binlerce Ermeni kadının içinde buldu kendisini. Kadınların burun kanatlarında nişan şafağına karşı parlayan altın hizmalardan öptü tek tek. Kadınlar kayboldu aniden, soğumuş ağızlardan altın ve gümüş dişleri söken hızmaları koparıp alan kerpetenli köylüler aldı onların yerlerini. Ürperdi, başını cinsurun memelerine gömerek derin deliksiz bir uykuya daldı. Sabahleyin uçurumu çınlatan kargaların sesiyle uyandı, cilsuru uyandırmadan sessizce giyindi. Büyük çocuğun yorganın altından yine nereye dercesine bakışını gülümseyişle karşıladı. Tereyağından kıl çeker gibi çıktı sığınaktan. Laç deresine bakarken güneşin gümüş beşiği diye iç geçirdi. Uçurumun dibinde bağırışarak uçuşan kargaların çokluğuna bir anlam veremedi. Uçurumu indi, katırın kovuğuna yürürken dehşetle dona kaldı. Kan, kemik ve kıl harmanıyla karşılaştı. Hızla koştu, kovuğun 3-5 metre ilerisinde katırın parçalanmış iskeletiyle yüz yüze geldi. Kovuğun önüne ördüğü duvar yıkılmıştı.
''Vay Peppo!'' diyerek inleyip diz çöktü. Semer iskeletin yanı başında kan içinde duruyordu. Karga sürüsü kum gibi kaynıyordu. Katırın kantarmasını ve semerini alıp kovuğa yerleştirdi. Mosların kaldıkları mağaraya doğru yürüdü. Deredeki ayak izlerinin yoğunluğu dikkatini çekti. Mağaranın önündeki silahlı adamları selamlayarak içeri girdi. Mağara silahlı adamlarla dolup taşıyordu. Selamlaşa selamlaşa hal hatır sora sora mağaranın ortasına yanan büyük ateşe doğru ilerledi Yaman. Ateşin etrafında Dersim'in en güçlü, en vurucu aşiretlerinden koç uşağının ileri gelenleriyle Mos reisleri oturuyordu. Yaman'ı görür görmez ayağa ilk kalkan koç uşağının ünlü kahramanı Kopo Use oldu. Onu aynı ezbetten Valo ile Usiv izledi. Yaman ilkin koç uşağı reislerini, idarenin oğlu Seyit Han Ağa'yı, Cemşid'i, Emire Mıçi'yi, Rıza'yı, Musa'yı kucakladı. Moslara geçti. Hese Geve'nin Kunik mağarasını ırgalayan parlak kahkahasıyla kucaklaştı. Heme de Civekeji ve kardeşlerini omuzlarından öptü. Kahkahaları zoraki birkaç kahkahayla savuşturup ferahladı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 287.